Ayrım 10. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 119. Zehirlenmiş 17 İngiliz. Senora Prudencia Linero'nun Napoli limanına vardığını fark ettiği ilk şey, burada da tıpkı Riocca limanındaki gibi bir koku olduğuydu. Tabii bundan hiç kimseye söz etmedi. Çünkü savaştan sonra ilk kez ülkelerine dönmekte olan Buenos Aires'li İtalyanlarla tıklım tıklım dolu bu eski transatlantikte kimse anlamazdı bunu. Ama yine de 72 yaşında, yakınlarından ve evinden ayrı, 18 günlük kötü bir deniz yolculuğu sonrasında, kendini daha az yalnız, daha az korkmuş ve daha az uzakta hissetmişti. Karanın ışıklarını daha şafakla birlikte görmüşlerdi. Yolcular yeni giysilerini giymiş ve yürekleri gemiden inişin belirsizliğiyle sıkılmış bir halde, her zamankinden erken kalkmışlardı. Öyle ki gemide geçirecekleri o son pazar, bütün yolculuk boyunca tek gerçek şey gibi görünüyordu. Senora Prudencia Linero, o gün pazar ayinine giden pek az kişiden biri olmuştu. Gemide yarı yaz kılığında dolaştığı önceki günlerden farklı olarak, karaya inecekleri gün, belinde ip kordonuyla, kaba ketenden koyu renk bir Fransisken, keşiş cübbesiyle, yalnızca pek yeni olduklarından hacı sandaletlerine benzemeyen, ham deriden sandaletler giymişti. Bu bir peşin ödemeydi. Papa Hazretlerini görmek üzere Roma'ya yolculuk etme lütfunu kendisine bağışlayacak olursa ölünceye kadar bu upuzun giysiyi giyeceğine söz vermişti. Tanrı'ya ve adağı yerine gelmişti. Ayinin sonunda Karayip fırtınalarına dayanacak cesareti kendisine veren kutsal ruha bir mum yaktı. Ve o anda Riocca'nın rüzgarlı gecesinde rüyalarında onu gören 9 çocuğu ve 14 torununun her biri için ayrı ayrı dua etti. Kahvaltıdan sonra güverteye çıktığında gemideki yaşam değişmişti. Bavullar, İtalyanlar tarafından, Antillerin büyülü pazarlarından satın alınmış, her türlü turistik eşyanın arasında, dans salonuna yığılmıştı. Kantindeki tezgahın üzerinde de, terlerden örülmüş kafesinin içinde, bir Pernambuco makak maymunu vardı. Ağustos başlarında, pırıl pırıl bir sabahtı. Işığın, her Allah'ın günü bir takdiri ilahi gibi ortaya çıktığı o savaş sonrası yazlarınkine benzer örnek bir pazar günüydü. Ve koskoca gemi, duru bir gölün üzerinde, hastaymış gibi soluk soğuğa, ağır ağır ilerliyordu. Anjou, dükkanların kasvetli kalesi ufukta zorlukla seçilmeye başlamıştı. Ama küpeşteye yaslanmış yolcular, bildik yerleri tanıdıklarını sanıyorlar, güneyli şiveleriyle, neşe içinde bağırışarak, oraları tam olarak görmeden birbirlerini gösteriyorlardı. Gemide, onca eski dost edinmiş, anne ve babaları dans ederlerken çocuklara bakmış, hatta ikinci kaptanın ceketinin bir düğmesini dikmiş olan Senora Prudencia Linero, onları ansızın kendine yabancı ve kendinden uzak bulmuştu. Tropikal uyuşukluğun içinde, ilk özlemlerin üstesinden gelmesini sağlamış olan o toplum ruhu ve insancıl sıcaklık yok olmuştu. Açık denizdeki, ebedi aşklar limanın görünmesiyle sona eriyordu. İtalyanların uçarı yapısını tanımayan Senora Prudencia Linero, ülkeye geri dönmekte olan kalabalığın arasında, oraya yeni gitmekte olan tek kişi olması nedeniyle, kötülüğün ötekilerin kalbinde değil, kendisininkinde olduğunu düşündü. Suyun dibinde kaybolup giden onca alemin izlerini güverteden seyrederken, bütün yolculuklar böyle olsa gerek diye düşündü. Yabancı olmanın acısını ömründe ilk kez duyarak, birdenbire yanında oturan çok güzel bir kız, attığı dehşet çığlığıyla korkuttu onu. ''Mamma mia, anneciğim'' dedi kız, suyun dibini göstererek. ''Şuraya bakın.'' Boğulmuş birinin cesediydi bu. Senora Prudencia Linero, suyun üzerinde sırtüstü yüzdüğünü gördü onun. Halinde garip bir doğallık bulunan, kel kafalı, yetişkin bir erkekti. Neşeyle bakan açık gözleri, tıpkı gökyüzünün şafak vaktindeki rengindeydi. Brokar bir yelekle frak giymişti. Ayaklarında rugan pabuçlar, yakasında canlı bir gredenya vardı. Sağ elinde, hediye kağıdına sarılı küçücük, dört köşe bir paket tutuyordu. Mosmor kesilmiş kaskatı parmaklarıyla, ölüm anında tutunmak için bulabildiği tek şey olan fiyongu kavramıştı. Bir düğünden düşmüş olsa gerek dedi gemi subaylarından biri. Yalnız bu sularda çok olur. Bir anlık bir görüntü olmuştu bu. Çünkü tam o sırada körfeze giriyorlardı ve yolcuların dikkatini onun kadar uğursuz olmayan daha başka nedenler çekmişti. Ama Senora Prudencia Linero, boğulmuş adamı, kuyruklu ceketi geminin ardında dalgalanan o zavallıcıyı aklından çıkaramıyordu. Körfeze girer girmez, köhne bir romorkör gemiyi karşılamaya çıktı ve onu yedeğe alarak savaş sırasında tahrip olmuş pek çok savaş gemisinin enkazı arasından çekip götürdü. Gemi paslanmış enkazların arasından kendine yol bulurken, denizin suyu yağ dönüşmeye başlamış. Sıcaklık, öğle sonrası saat 2'de, Ryokaka'dakinden daha yakıcı olmuştu. Saat 11 güneşiyle parlayan rıhtımın öbür yanında, şahane saraylar ve tepelere yığılmış, rengarenk gece kondularla kent, birdenbire bütünüyle çıkıvermişti ortaya. O sırada, denizin kaynayan dibinden aniden yükselen dayanılmaz bir koku, Senora Prudencio Linero'ya evinin avlusundaki çürümüş yengeç kokusunu hatırlatmıştı. Gemi manevra yaparken yolcular sevinç içinde abartmalı el kol hareketleriyle rıhtımdaki kargaşanın arasında akrabalarını görüp çıkarıyorlardı. Çoğunluğu yaz giysileri içinde bunalmış kabarık göğüsleriyle, geçkince hanımlar, yanlarında sürüyle dünya güzeli çocuklar, gazeteyi eşlerinden sonra okuyan ve sıcağa rağmen kalem efendisi gibi giyinen o ölümsüz cinsten ufak tefek ve çalışkan kocalardan oluşuyordu. Bu panayır hengamesinin arasına, üzerinde dilencilerinki gibi bir pardesüyle perişan görünümlü, çok yaşlı bir adam ceplerinden iki eliyle avuç avuç minicik civcivler çıkarıyordu. Çılgıncasına cikcikleyerek bir anda rıhtımın her yanını doldurmuşlardı ve sırf sihirbaz gösterisi hayvanları olmaları sayesinde bu mucizeden habersiz kalabalığın ayakları altında ezildikten sonra bile koşuşmayı sürdüren pek çokları vardı. Sihirbaz şapkasını ters olarak yere koymuştu ama gemiden hiç kimse ona tek kuruş bile sadaka atmadı. Kendi şerefine yapılmışa benzeyen bu harikulade gösteriyi takdir eden tek kişi olarak ona hayran kalan Senora Prudencia Linero, yaya köprüsünü ne zaman indirdiklerinin farkına varmamıştı. Bir insan seli, borda bordaya bir korsan saldırısındaki coşku ve naralarla gemiyi istila etmişti. Yaz tatilindeki onca ailenin sevincinden ve ekşi ekşi soğan kokusundan sersemlemiş ve eşyalar için yumruk yumruğa tartışan gruplar halinde hamallardan neye uğradığını şaşırmış bir halde, rıhtımla pis pisine ölen civcivlerle aynı kötü sona uğrama tehlikesiyle karşı karşıya hissetti kendini. Bunun üzerine köşeleri boyalı pirinçten tahta sandığının üzerine oturdu ve bu gavur diyarındaki kötülüklere ve tehlikelere karşı bir kısır döngü halinde dua ederek yerinden kıpırdamadan korkusuzca durup bekledi. Gemi süvarisi kıyamet yatıştıktan sonra ve altı üstüne gelmiş salonda başka kimse kalmadığında onu orada buldu. ''Bu saatte burada kimsenin olmaması gerekirdi.'' dedi süvari. ''Belirli bir nezaketle. Size herhangi bir yardımda bulunabilir miyim?'' ''Konsolosu beklemek zorundayım.'' dedi kadın. Doğruydu da. Yola çıkmadan iki gün önce, büyük oğlu, arkadaşı olan Napoli konsolosuna bir telgraf çekerek annesinin limanda beklemesini ve Roma'ya doğru yoluna devam etmesi için gerekli formalitelerde ona yardımcı olmasını rica etmişti. Geminin adını ve varış saatini yazmış, ayrıca gemiden inerken giyeceği Fransızken keşişi kılığından onu tanıyabileceğini de belirtmişti. Senora Prudencia Linero dediğinde öyle diretmişti ki, mürettebatın öğle yemeği saati olmasına ve iskemleleri masaların üzerine koyup güvertelerini kova kova sularla yıkıyor olmasına rağmen, gemi süvarisi onun biraz daha beklemesine izin verdi. Onu ıslatmamak için sandığını birkaç kez yerinden oynatmak zorunda kalmışlardı. Ama o, hiç oralı olmadan ve dualarını kesmeden yer değiştiriyordu. Öyle ki, sonunda onu dinleme odalarından çıkarmışlardı ve can kurtaran sandallarının arasında, güneşin altında oturur bulmuştu kendini. Öğleden sonra saat 2'den biraz önce, üzerindeki tövbekar kılığıyla, terden boğulacak hallerdi. Dehşet ve üzüntü içinde, umutsuzca tesbih çeker ve gözyaşlarını zorlukla bastırırken, onu yine gemi süvarisi buldu orada. ''Duayı sürdürmenizde bir yarar yok.'' dedi süvari. İlk başta gösterdiği nezaketi bir yana bırakarak, ''Ağustos'ta Tanrı bile tatile çıkar.'' O mevsimde, özellikle de pazar günleri, İtalya'nın yarısının plajlarda olduğunu anlattı ona. İşinin özelliği yüzünden konsolosun tatilli olmaması mümkündü. Ama herhalde bir oy pazartesiye kadar açmazdı. Yapılacak en akıllıca iş, bir otelde... O gece rahat rahat dinlenmek ve ertesi günü numarasının rehberde olduğundan emin olduğu konsolosluğa telefon etmekti. Böylece Senora Prudencia Linero bu görüşe razı olmak zorunda kaldı ve gemi süvarisi göçmen ve gümrük işlemleriyle para bozdurmasında yardımcı olarak onu temiz, pak bir otele götürmesi gibi tehlikeli bir uyarıda bulunarak kadını bir taksiye bindirdi. Cenaze arabasından bozma külüstür taksi, ıssız sokaklarda düşe kalka ilerliyordu. Sanırım Prudencia Linero'ya bir an için. Sokaklarda telleri asılı hayaletlerin bulunduğu bu kentte. Şoförle kendisinden başka canlı varlık yokmuş gibi geldi. Ama bu kadar çok ve böylesine heyecanlı konuşan bir adamın, Papa'yı görmek için okyanusun tehlikelerine meydan okumuş, zavallı yalnız bir kadıncağıza kötülük edecek vakti olamayacağını da düşündü. Sokakların labirentinin sonunda, yeniden deniz görünmüştü. Taksi, göz alıcı renklerde bir sürü küçük otelin bulunduğu, sıcak ve ıssız bir kumsal boyunca, düşe kalka ilerlemeyi sürdürüyordu. Ama bunlardan hiçbirinin önünde durmayıp dosdoğru, koca koca palmiye ağaçlarıyla, yeşil bankların bulunduğu halka açık bir parkın içindeki, en gösterişsiz olanına gitti. Şoför, sandığı gölgeli kaldırımın üzerine koydu ve, Senora Prudencia Linero'nun duraksaması karşısında, buranın Napoli'nin en temiz oteli olduğu konusunda ona güvence verdi. Yakışıklı ve nazik bir bavul taşıyıcısı, omzuna vurarak onunla ilgilendi. Onu merdiven boşluğuna sonradan uydurulmuş madeni bir kafes içinde, asansöre kadar götürdü ve, ürkütücü bir kararlılıkla, avazı çıktığı kadar bağırarak, Puccini'den bir arya okumasına koyuldu. Burayı her birinde başka bir otel bulunan restore edilmiş 9 katlı, çok eski bir binaydı. Senora Prudencia Linero, birdenbire seslerin çın çın öttüğü, mermer bir merdivenin ortasından ağır ağır çıkarak, evlerinin içindeki insanları, en mahrem hallerinde, yırtık donlarıyla ve kekremsi geğirtileriyle yakalayan bu tavuk kafesinin içinde, rüyadaymış gibi hissetti kendini. Asansör 3. katta bir sarsıntıyla durmuştu. Bavul taşıyıcı şarkı söylemeyi kesti ve akordeon kapıyı açarak çapkınca bir reveransla Senora Prudencia Linero'yu buyur etti. Senora Prudencia Linero, otelin holünde renkli camlardan kalkmaları ve bakır saksılar içinde ışık istemeyen bitkileri bulunan ahşap bir tezgahın arkasında tembel tembel oturan bir delikanlı gördü. Ondan hemen hoşlanmıştı. Çünkü en küçük torunundaki melek bukleleri onda da vardı. Otelin bronz bir plaket üzerine yazılı olan adı da hoşuna gitmişti. Asit fenik kokusu da, duvarlara asılı eğrelti otları da, sessizlik de, duvar kağıtlarının yaldızlı zambakları da. Sonra asansörden dışarı bir adım attı ve yüreği hop etti. Şort ve plaj sandaletlerini giymiş bir grup İngiliz turist, bekleme salonundaki uzun bir dizi koltukta uyukluyorlardı. 17 kişiydiler ve sanki aynalı bir galeride art arda birçok kez yansımış gibi simetrik bir biçimde oturuyorlardı. Senora Prudencia Linero onları tek bir bakışta birbirlerinden ayırt etmeden görmüş ve onu etkileyen tek şey bir kasaptaki kancaları asıl domuz etlerini andıran uzun bir dizi halindeki pespembe dizleri olmuştu. Tezgaha doğru bir adım daha atmadan vazgeçip şaşkınlıkla geriledi ve yeniden asansöre girdi. Başka bir kata gidelim dedi. Yemek salonu olan tek otel bu Signora dedi yük taşıyıcı. Zararı yok dedi Senora Prudencia Linero. Bavul taşıyıcı, kabul anlamındaki bir hareket yaparak asansörün kapısını kapadı ve 5. kattaki otele kadar şarkının geri kalanını da söyledi. Orada her şey daha az düzenli görünüyordu. Otel sahibesi, kolay anlaşılır bir İspanyolca konuşan cıvıl cıvıl bir hanımdı. Ve holdeki koltuklarda hiç kimse öğle uykusunda değildi. Gerçekten de yemek salonu yoktu. Ama otelin müşterilere özgü bir fiyatla hizmet etmesi için yakındaki bir lokantayla anlaşması vardı. Böylece Senora Prudencia Linero, otel sahibesinin güzel konuşmasıyla, cana yakınlığından, onun olduğu kadar, holde uyuyan pembe dizli, hiçbir İngiliz bulunmamasının verdiği rahatlıktan da etkilenerek bir gece için orada pekala kalabileceğine karar verdi. Yatak odasının pancurları öğle sonrası saat 2'de kapalıydı ve yarı karanlık, gözden uzak bir kurunun serinliğini ve sessizliğini saklıyordu içinde. Ağlamak için iyi bir yerdi burası. Senora Prudencia Linero, yalnız kalır kalmaz kapının 2 sürgüsünü de sürdü. Yolculuk boyunca kaybettiği kimliğini yeniden kazanmasını sağlayan, yavaş ve zor bir boşalmayla sabahtan beri ilk kez olarak işedi. Sonra sandaletlerini ve belindeki kordonu çıkardı. Bir tek onun için fazlasıyla geniş ve fazlasıyla yalnız olan 2 kişilik yatağın üzerine, kalbinin tarafına uzandı ve bu kez de gecikmiş gözyaşlarının pınarlarını açtı. Yalnızca Viyokaka'dan ilk ayrılışı değildi bu. Çocukları evlenip gittikten sonra eşinin ruhsuz bedenine bakmak için 2 yerli kadınla birlikte tek başına kaldığından beri evden ender ayrılmalarından biriydi. Ömrünün yarısı gençlik aşklarını yaşadıkları yatakta oğlak derisinden bir şiltenin üzerinde neredeyse 30 yıl boyunca kendini bilmeden yatan sevdiği tek erkeğin kalıntılarının karşısındaki yatak odasında tükenmişti. 10. ayrımın sonu, sayfa 126.